Gazi ve Fikriye, Hıfzı Topuz, 1. Kaset, 1. Yüz, 2. Basım, Kasım 2001, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Itır Gökgücü. 1. Gençlik Yılları. Fikriye büyümüş, serpilmiş, güzel bir kız olmuştu. 16 yaşında, kumral dalgalı saçlı, yeşil gözlü, ince, uzun boylu, zarif bir Rumeli güzeliydi. Akbıyık'ta kazasker molanın konağında oturuyorlardı. Akbıyık Mahallesi o yıllarda seçkin insanların yaşadığı, ahır kapı fenerinden Sultanahmet Camisi'ne kadar uzanan, İshakpaşa Camisi'ni de içine alan ahşap konaklardan oluşan temiz ve düzenli bir mahalleydi. Fikriye'nin ailesi o konağa daha Fikriye dünyaya gelmeden önce 1894'te Selanik'ten taşınmıştı. Ama onlar aslında Selanikli değildi. Aile oraya Teselya'nın Yenişehir, Larissa kasabasından gelip yerleşmişti. Yenişehir'de babadan kalma büyük çiftlikleri vardı. Halleri vakitleri yerindeydi. Ama Yunanistan bağımsız olduktan sonra orada barınamadılar. Teselya Savaşı'ndan sonra Yunanlılar o topraklara el koydu. Çeteciler Türk ailelerine musallat oldu, babadan kalma topraklarda rahat huzur kalmadı. Çoğu Selanik'e göç etmekten başka çare bulamadı. Fikriye'nin babası Mundu Hayrettin Bey ile amcası Ragıp Bey de mallarını mülklerini satarak göçmen kafilelerine katıldılar. Altınlarını, paralarını ve kadınların takılarını at arabalarının gizli köşelerine yerleştirdiler. Yenişehir'deki çiftlikten 16 öküz arabası, 2 at arabası, binek atları, koyun ve davar sürüleriyle yola çıktılar. Selanik'te yakınlarını bulacak ve o çevrede arazi alarak tarım ve hayvancılığı sürdüreceklerdi. Ama o dönemde kolay mı Larissa'dan Selanik'e gidebilmek? Koyunları, sığırları, atları ve arabalarıyla Olimpos Dağı'nın eteklerinden ve ormanlardan geçmek gerekiyordu. Yolda öküz arabalarının tekerleri kırıldı, sürüler dağıldı. Çoluk çocuk yollarda perişan oldular. Dere boylarında mola verirlerken Yunan çeteleri kuşattı kafileyi. Askerde çetecilerden yana. Neleri var neleri yok hepsini ellerinden aldılar. Atlar ve arabalar da gitti, içlerindeki altınlar da takılardı. Çeteciler bakır kapkacağı yorganlarına bile el koydular. Ama canlarına dokunmadılar. Kadınlara ve kızlara da sataşmadılar. Yollarını devam etsinler diye sadece 2 öküz arabası bıraktıktan sonra yok olup gittiler. Mumduh Bey ile Ragıp Bey işte bu perişan durumda ertesi gün Selanik'e vardılar. Kadınlar ve çocuklar ağlaşırken Mumduh Bey onlara şöyle dedi. Ahmak odur ki dünya malı için gam yiye. Kim bilir kim kazana kim yiye. Ellerinde kalan 2 sıska öküzle arabaları satarak çoluk çocuk Selanik'te bir ev kiralayıp oraya yerleştiler. Kimler vardı o kafilede? Mumduh Bey, eşi Vasfiye Hanım, oğulları Ali Enver ve kızları Melahat. Ragıp Bey, eşi ve çocukları. Beraberlerinde de uşaklar, arabacılar ve hizmetçi kadınlar. Hiçbir yerden gelir yoktu. Mumduh Bey, Hicaz'da defterdar olan bir kardeşini hemen bir telgraf çekerek biraz para istemek zorunda kaldı. Ondan acil yardım gelene kadar da üstlerinde başlarında palto, yeldirme ne var ne yok satarak karınlarını doyurdular. Bir yandan da iki kardeş kendilerine uygun bir iş aradılar. Mumduh Bey bir gaz bayiliği buldu, Ragıp Bey de reji idaresinde yani tekelde kolculuk, yani bir tür koruculuk. Ne var ki Mumduh Bey sıkıldı bu gaz bayiliğinden. Aklı fikri İstanbul'a gidip yerleşmekti. Eşini ve çocuklarını alıp Selanik'ten göç ederek Akbıyık Mahallesi'ndeki konağa yerleştiler. Ragıp Bey ise rejideki işinden hoşnuttu. Büyük oğlu büyümüş ve asker olmuştu. Eşi de bir süre sonra ölünce Ragıp Bey hep orada kaldı. Fikriye bu olayları annesi Vasfiye Hanım'dan o kadar çok dinlemişti ki zaman zaman bunlara tanık olduğunu bile sanıyor. Sonra birden kendine gelerek ben nereden bileceğim bunları diyordu. Selanik'i hiç görmedim ki. Fikriye'nin annesinden çok sık dinlediği aileyle ilgili bir olayda amcası Ragıp Bey'in ikinci evliliğiydi. Ragıp Bey eşini yitirdikten sonra Zübeyde Hanım'la evlenmişti. Peki kimdi bu Zübeyde Hanım? Zübeyde Hanım 1857 yılında Langaza'da doğmuştu. Ailesi soy olarak Anadolu'dan Rumeli'ye göçmüş yörüklerdendi. Babasının orada büyük bir çiftliği vardı. Zübeyde çok güzel bir kızdı, çiftlikte büyüdü. Bütün gençler onunla evlenebilmek için çiftliğin kapısını aşındırıyordu ama o kimseleri beğenmiyordu. Bir gün evde yorgan kaplarken Zübeyde'nin dizine iğne battı ve dizinin içinde kırıldı. Ana baba bütün herkes telaşa kapıldı. Langıza'da iğneyi çıkartabilecek cerrah bulamadılar. Tek çare kızı Selanik'te bir hastaneye götürmekti. Bunun üzerine Zübeyde'nin babası kızını bir arabaya bindirerek Selanik'e götürdü. Cerrah bu işin ufak bir operasyonu gerektirdiğini söyledi. Kızı ameliyathaneye alarak iğneyi çıkardılar. Ama iğne derinlere saplanmış olduğu için Zübeyde'nin birkaç kez pansumana gelmesi gerekiyordu. Yakınlarından birinin evine yerleştiler ve 10 gün kadar orada kaldılar. Yara kısa zamanda iyileşti ama Zübeyde Selanik'i çok sevmişti. Çiftliğe dönmek istemiyordu. İşte tam o günlerde Ali Rıza Efendi çıktı karşısına. Ali Rıza Efendi manastırın Koca Ali Bucağı'ndandı. Ataları oraya Fatih Sultan Mehmet'in zamanında Konya ve Aydın tarafından sınırları korumak için gönderilen yörük Türklerindendi. Bütün o yörükler iri yapılı insanlardı. Onlara o zamanlar sınır gazileri deniyordu. Ali Rıza Efendi böyle bir soydan geliyordu. İnce ve zarif bir adamdı. Önceleri Asakir-i Milliye taburuna gönüllü olarak katıldı. Çetecilere ve komitacılara karşı savaştı, teğmenliğe yükseldi. Uzun bir sürede Selanik Efkaf Dairesi'nde katip olarak çalıştı. Rıza Efendi o sıralarda bir rüya gördü ve rüyasında gördüğü kıza aşık oldu. Kararını da verdi. Rüyada gördüğü kıza benzer bir kız görürse ne yapıp yapıp onunla evlenecekti. Rıza Efendi bir türlü bu rüyanın etkisinden kurtulamıyor ve her yerde o peri kızını arıyordu. Ama gördüğü kızlardan hiçbiri rüyasındakine benzemiyordu. İşte tam o günlerde Rıza Efendi hastanenin önünden geçerken Zübeyde Hanım'a rastladı. Ne zamandır aradığı kız buydu. Onu uzaktan bir süre izledi. Hangi eve girdiğini gördü. Konu komşuya sorup kızın kim olduğunu araştırdı. Kararı kesindi. Ertesi gün gidip kızı ailesinden isteyecekti. İstedi de. Ama Zübeyde'nin annesi Rıza Efendi'yi görünce yok dedi. Olmaz. Benim bir memurla evlenecek kızım yok. Ben Zübeyde'yi sokakta bulmadım. Rıza Efendi yılmadı. Araya dostlarını koydu, yeniden haber gönderdi. Zübeyde'nin annesi olmaz da olmaz, kızımı vermem de vermem diyordu. Ama baktı ki olacak gibi değil. Ben kızıma sırmalı kaftan isterim, sırmalı fotin isterim, sırmalı yorgan isterim diye tutturdu. Rıza Efendi de nerede onları alacak para? Adamcağızın maaşı topu topu 3 altın liraydı. Yaşı da ilerlemiş sayılıyordu çünkü Zübeyde 14 yaşındaydı, Rıza Efendi 32. Ama Rıza Efendi aklına koymuştu bir kez. İlla ki rüyasında gördüğü bu kızı alacaktı. Baktı ki kaynana vermem de vermem diyor. Bu kez de Zübeyde'nin üvey kardeşini bulup ona yalvardı. Ne olursun dedi bana yardım et. Bu kızı alamazsam ölürüm. Araya üvey kardeş girip de artık sen de uzun etme ver şu kızı gitsin deyince Zübeyde'nin annesi razı oldu, evlendiler. Zübeyde Hanım çok mutluydu. 1871'de ilk kızını doğurdu. Adını Fatma koydular. Arkasından iki oğlu oldu. Ahmet ve Ömer. Bu çocukların üçü de küçük yaşlarda öldüler. Rıza Efendi'nin ailesini memur aileyle geçindirmesi kolay değildi. O zamanlar tepeleri hep karla örtülü Olimpos Dağı'nın eteğinde Papaz Köprüsü denilen yerde gümrük koruma memurluğu yapıyordu. Baktı ki olacak gibi diye görevinden ayrıldı. Dostları ona kereste ticaretinde çok iş olduğunu söylediler, o da onlara uydu ve kereste işine girdi. Ne var ki oralarda Yunan çeteleri vardı. Eşkıya ikide bir depoları basıp keresteleri kaçırıyordu. Rıza Efendi bu işin yürümeyeceğini anlayınca Selanik'e taşınmaya karar verdi. Ahmet Subaşı mahallesinde boş bir arsaya 3 katlı bir ev yaptırdı. Zübeyde Hanım ve Rıza Efendi'nin evliliklerinin 11. yılında Mustafa bu evin ikinci katında sol yandaki odada dünyaya geldi. Rıza Efendi o dönemde Çay Ağzı denen bir yerde de çalışıyor ve bazı geceler eve gelemiyordu. Ev işlerine bakmak için bir zenci kadın tutuldu. Aile gül gibi geçinip gidiyordu. Mustafa'dan sonra Makbule, ondan sonra da Naciye yine bu evde doğdu. Zübeyde Hanım Mustafa'yı mahalle mektebinde okutmak istiyordu. Babası ise o zamanlarda çağdaş sayılan bir ilkokulda. Ama Rıza Efendi eşini ikna edemeyince Mustafa 5 yaşında mahalle mektebine verildi. Bu okullar din eğitimine dayanıyor ve çocuklara orada Kur'an ve ilahiler öğretiliyordu. Annesi okula başlayacağı sabah Mustafa'ya bir beyaz entari giydirmiş, başına sırma işlemeli bir sarık geçirmiş, boyuna cüz denen bir çanta asmış, eline de yaldızlı bir dal vermişti. Okulun hocası bütün çocuklarla birlikte evin kapısına geldi. Mustafa önce annesinin, sonra da hoca efendinin elini öperek kafileye katıldı. Önde hoca efendi, arkada okula başlayan çocuklar hep birlikte sokakları dolaştılar, hep bir ağızdan dualar ettiler, ilahiler söylediler, sonra okula geldiler. Hoca efendi Mustafa'yı elinden tutarak dershaneye götürdü. Üzerinde bir elifba bulunan rahlenin arkasına oturdu ve Elif, B, P, T, S diye ilk dersini vermeye başladı. Mustafa bu mahalle mektebinden pek hoşlanmamış, ancak babası Rıza Efendi Zübeyde Hanım'ı kırmamak için çocuğun bu okula gitmesine göz yummuştu. Sonunda Rıza Efendi daha fazla dayanamayarak Mustafa'yı mahalle mektebinden aldı ve Şemsi Efendi okuluna götürdü. Mustafa ilahilerle mektebe başladığı için Zübeyde Hanım'ın gönlü olmuştu ve oğlunun Şemsi Efendi okuluna gitmesine karşı koyamadı. 2 yıl sonra Mustafa babasını yitirdi. Rıza Efendi daha 50'sine yeni girmişti. Mustafa 7, Makbule 3 yaşındaydı. Naciye ise 40 günlüktü. Böylece Zübeyde Hanım genç yaşta dul kalmış oluyordu. Çocuklarını alıp ağabeyi Hüseyin Ağa'nın Selanik'e 30 kilometre uzaklıktaki çiftliğine gitti. Bu çiftlik yaşamı Mustafa'yı çok mutlu etti. Her gün sabahtan akşama kadar bağlarda, bahçelerde, tarlalarda gezindi. Ama bir süre sonra okula dönmesi gerekiyordu. Yine hep birlikte Selanik'teki evlerine döndüler. Mustafa Şemsi Paşa okulunu bitirdi. Artık Rüştiye'ye, yani ortaokula gitme zamanı gelmişti. Önce Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne yazıldı ama orada Kaymak Hafız adında bir hocadan haksız yere dayak yediği için okula küstü. 4 gün 4 gece evden çıkmadı ve okulu bıraktı. Niyeti askeri rüştiyeye girmekti. Ama Zübeyde Hanım asla buna yanaşmıyordu. Mustafa gizlice seçme sınavlarına girdi ve kazandı. Ama bunu annesine nasıl duyuracaktı? Bereket o günlerde Zübeyde Hanım güzel bir rüya görmüştü. Rüyasında Mustafa altın bir tepsi içinde bir minarenin tepesindeydi. Zübeyde Hanım bu minarenin altına koşmuş ve orada bir adam kendisine hanım demişti. Oğlun askeri okula gitmek istiyor, sen engelliyorsun. Eğer razı olmazsan oğlunu aşağı atacağız. Zübeyde Hanım ter içinde bu rüyadan uyandı. Sabahı güç etti. İlk iş rüya yorumlayan bir ahbabını bulmak oldu. Ona rüyasını anlattı ve bunun ne anlama geleceğini sordu. Rüyayı yorumlayan, Zübeyde Hanım dedi. Bu çok hayırlı bir rüya. Senin başına devlet kuşu konuyor. Oğlun çok büyük adam olacak. Başı göklere değecek. Sen onun göklere tırmanmasına yardım edeceksin. Mutlu ol. Oğlun askeri okula gitmek istiyorsa hiç karşı koyma. Zübeyde Hanım'ın gözlerinden yaşlar boşandı. Akşam Mustafa eve döner dönmez oğlunu kucaklayıp alnından öptü. Mustafa'cığım dedi, benim sana söyleyecek hiçbir sözüm yok. İstediğin mektebe gir, bildiğin yolda devam et. Bu yol sana pırıl pırıl ufuklar açacak. Talihin artık yüzüne gülüyor. Sen asker olacaksın. İzin veriyorum, git askeri rüştiyeye yazıl. Hayırlı olsun. Mustafa böylece annesinin iznini almış oluyordu. Askeri okula yazıldığını açıklamasında sakınca kalmamıştı. Mustafa artık 12 yaşında çalışkan ve disiplinli bir ortaokul öğrencisiydi. Matematik öğretmeni bir gün kendisine bak oğlum dedi. Senin de adın Mustafa, benim de. İyisi mi senin adının sonuna bir Kemal ekleyelim de bizi birbirimize karıştırmasınlar. O sıralarda Zübeyde Hanım'ın yaşamında yepyeni bir olay çıktı. Eşi Ali Rıza Bey öleli 5 yıl oluyordu. Mustafa yatılı okulda okuduğu için eve ancak hafta sonları geliyor ve Zübeyde Hanım 2 kızıyla evde yalnız kalıyordu. Daha 36 yaşındaydı, genç sayılırdı. Çevresindekiler kendisine yeniden evlenmesini öneriyorlar, o ise Mustafa'dan çekiniyordu. Zaten evlenmeyi düşünmediği için de hiçbir aday çıkmıyordu. Ama günün birinde kendisini bir isteyen oldu. Bu da Memduh Bey'in ağabeyi Ragıp Bey'di. Ragıp Bey Yenişehir'den Selanik'e göç ettikten sonra reji kolculuğunu seçmiş ve oraya yerleşip kalmıştı. Eşi ölmüş, çocukları dağılmıştı. Evde küçük kızı Rukiye ile birlikte yaşıyordu. Zübeyde Hanım'la aynı sokakta oturuyorlardı. Zübeyde Hanım'ı birkaç kez görmüş ve beğenmişti. Evlenmek için haber gönderdi. Zübeyde Hanım'ın bu işe aklı yattı. Çevresindekiler de kendisini desteklediler. Aracılarla anlaşmaya varıldı. Sonra bir araya gelip görüştüler ve düğün falan yapmadan evlenmeye karar verdiler. Mustafa'nın yatılı okulda olduğu günlerden birinde Ragıp Bey Zübeyde Hanım'ın evine gelip yerleşti. Şimdi tek sorun Mustafa'nın bunu nasıl karşılayacağıydı. Mustafa babasını hiç unutamamıştı. Kimse onun yerini alamazdı. Bir hafta sonu okuldan eve dönünce annesini yeni giysiler içinde buldu. Zübeyde Hanım oğlunu güler yüzle karşıladı. Odada yabancı bir adam oturuyor, annesi onun yanında örtünmeden dolaşıyordu. Mustafa derhal durumu anladı. Demek ki annesi başka bir erkekle evlenmişti. Mustafa'nın buna katlanması imkansızdı. Duvarda babasının palası asılıydı. İçinden o palayı alarak bu yabancı adama saldırmak geldi. Sonra bir an o adamın hiçbir kabahati olmadığını düşündü. Palaya sarılmaktan vazgeçti ve hiçbir şey söylemeden merdivenleri koşarak indi, evden kaçtı. Halası Emine Hanım'ın evine gitti ve aylarca annesinin evine dönmedi. Ama sonra aradan geçen aylar ve yıllar Mustafa'nın bütün kinini ve düşmanlığını unutturdu. Üvey babasıyla çok iyi dost oldu ve bu dostluk Ragıp Bey'in ölümüne dek sürüp gitti. Mustafa Kemal annesinin evlenmesinden 3 yıl sonra Selanik askeri rüştesini bitirerek 1896'da Manastır askeri idadesine girdi. Artık kışları Manastır'da geçiriyor, Selanik'e yazları gelebiliyordu. Okulda yeni arkadaşlar edindi. Bunların içinde Ömer Naci en çok değer verdiği dostlarından biri oldu. Ondan şiir ve edebiyat alanında çok şeyler öğrendi. Bir yandan da Fransızcasını ilerletti. Yazları Selanik'te ailesi ve arkadaşlarıyla özlem gideriyordu. En sık gittikleri yer Tahtakale ya da Beyaz Kule'deki gazinolardı. Genelde Ömer Naci ve Fuat, parantez içinde Bulca, ile birlikte oluyorlar. Rakının dışında meze ısmarlayacak para bulamıyorlardı. Fuat, Mustafa Kemal'in üvey babası Ragıp Bey'in akrabası olurdu. Bir gün yine üçünde de paralar suyunu çekmişti. Sokaktan kestane alıp bir gazinoya girdiler. Ömer Naci yeni şiirler yazıyordu. Bir ara şiir okumak için ayağa kalkarak "Hayat, hayat" diye söze başladı. Bir türlü sonunu getiremiyordu. "Hayat bir kuru kestaneden ibarettir" diyerek şiirini bitirdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları uzun yıllar Ömer Naci'nin bu doğaçlama şiirini unutamadılar. Mustafa Kemal daha okul sıralarındayken bazı ünlü kişilerin çocuklarına parayla dersler veriyordu. Bunlardan biri Selanik eşrafından Evrenozade Muhsin Bey'in oğluydu. Muhsin Bey adeta evlat edindi Mustafa Kemal'i. Sonra İstanbul'a taşındı. Mustafa Kemal hafta sonu izinlerini bazen onların evinde geçirirdi ve bu ilişki yıllar boyu sürdü. Merkez kumandanı Şevki Paşa da Mustafa Kemal'in kendi kızına ders vermesini istiyordu. Kız 14-15 yaşlarındaydı, Mustafa Kemal de 16. Zamanla aralarında duygusal bir ilişki doğdu. Uzun uzun bakışıyorlardı ama Mustafa Kemal kıza olan duygularını belirtecek tek söz söylemeye cesaret edemiyordu. Onun bu yapısını bilen arkadaşları, "Mustafa yahu sen de amma beceriksizsin, neden bir adım atmıyorsun?" diyorlardı. Ama Mustafa Kemal aileyi ürkütmekten çekiniyordu. Sonra aradan zaman geçti, Şevki Paşa başka bir yere atandı, ailesini alıp gitti. İş işten geçtikten sonra Mustafa Kemal'in bazı yakınları kendisine Şevki Paşa'nın kızının ona aşık olduğunu anlattılar. Ama artık yolları ayrılmıştı. Yıllar sonra Mustafa Kemal kurmay subayken o sevdiği kızın korkunç bir kaza geçirdiğini ve tanınmaz bir duruma geldiğini haber aldı. Hemen hastaneye koştu. Kızın babası ve annesi de yanındaydılar. Mustafa Kemal ikisinin de ellerine sarıldı. Kız gerçekten çok büyük bir kaza geçirmiş, sargılar içinde yatıyordu. Mustafa Kemal'in gözlerinden yaşlar boşandı. Kızı yanaklarından öptü. "Ne yazık," dedi. "Seni sevdiğimi neden daha önceleri anlatamadım?" Kızın da gözlerinden yaş boşanıyordu. Gülümsüyor ve susuyordu. Bir süre sonra sargıların arasından dudaklarını oynatarak "Çok mutluyum," dedi. "Seni görmeyi ne kadar çok istemiştim. Ama artık çok geç." Mustafa Kemal "Hayır," dedi. "Geç değil. Seni hala çılgın gibi seviyorum. İyileşince hemen evleniriz." Şevki Paşa ve eşi Mustafa Kemal'i büyük bir duygusallık içinde dinliyorlardı. İkisinin de gözleri sulanmıştı. Paşa, "Evet oğlum Mustafa," dedi. "Ben de ne kadar isterdim. Kızımız hele bir ayağa kalksın, bu işi konuşuruz." Mustafa Kemal bir süre sonra o ilk sevgilisinin öldüğünü haber alınca beyninden vurulmuşa döndü. Bu onun ilk büyük aşkıydı. İlk büyük yarası da bu oldu. Mustafa Kemal Manastır askeri idadesini ikincilikle bitirdikten sonra 1899 Mart'ında İstanbul'a giderek harp okuluna girdi ve piyade sınıfına yazıldı. İstanbul onun için baş döndürücü bir kentti. Okulda yeni arkadaşlar edindi. Hafta sonları da üvey babası Ragıp Bey'in Akbıyık'ta oturan kardeşi Memduh Bey'in evine çıkmaya başladı. Mustafa Kemal kendisini Selanik'te tanımıştı. Memduh Bey zaman zaman ağabeyi Ragıp Bey'i görmek için onların evlerine gidip geliyordu. Oğlu Ali Enver'le Mustafa Kemal arkadaş olmuştu. Bu bakımdan Akbıyık'ta sıcak bir aile yuvası buldu. Memduh Beyler İstanbul'a geldikten sonra eşi Vasfiye Fikriye'yi doğurmuştu. Demek ki Mustafa Kemal Akbıyık'taki eve gelip giderken Fikriye ayak altında dolaşan ufak bir çocuktu. Mustafa Kemal Harp Okulu'nu ve Harp Akademisi'ni bitirene kadar Memduh Beylere gidip geldi. Akademinin son sınıfındayken Memduh Bey damar hastalığından öldü. Fikriye'nin Mustafa Kemal ile ilk anıları işte bu yıllara dayanıyordu. 6-7 yaşlarındaki bir kız çocuğunun kendisinden 16 yaş büyük yakışıklı bir harp okulu öğrencisine olan duygularının temelinde büyük bir hayranlıktan başka bir şey olamazdı. Fikriye çok gözlemci bir çocuktu. Eve gelip gidenleri inceden inceye izler, yüzlerini ve adlarını da hiç unutmazdı. Mustafa Kemal önce harp okulunda sonra harp akademisinde yeni dostlar edindi. Ve bu dostluklar yaşam boyu sürdü. Kimler vardı bunların arasında? En yakın arkadaşı Ali Fuat'tı. Parantez içinde Cebesoy. Hafta sonlarını çoğu zaman onunla birlikte geçirir, gece de onun babası İsmail Fazıl Paşa'nın Kuzguncuk'taki evinde kalırlardı. Mustafa Kemal Fethi'yi, parantez içinde Okyar, Yusuf Akçura'yı, Ferit'i, parantez içinde Tek, Cafer Tayyar Paşa'yı, Enver Paşa'yı, Selahattin Adil Paşa'yı, Fahrettin Altay'ı, Kazım Karabekir'i, Asım Gündüz'ü, Ali İhsan'ı, parantez içinde Sabiz, hep o yıllarda tanıdı. Kimisiyle yakın dost oldu, kimisiyle de aralarında sıcak bir ilişki kurulamadı. Manastır idadesinden tanıdığı Ömer Naci ve Selanik'ten yakın arkadaşı Nuri Conker'le ise içtikleri su ayrı gitmiyordu. Mustafa Kemal ve Ali Fuat birlikte geçirdikleri hafta sonlarında akşam okula dönerlerken Tepebaşı ve Taksim bahçelerine uğramayı gelenek haline getirmişlerdi. Bu bahçelerde Avrupa'dan gelmiş orkestralar çalar, Beyoğlu'nun ünlü zenginleri Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, paşalar, beyler de buralardan hiç eksik olmazlardı. Yine böyle bir Ağustos akşamı iki arkadaş Kuzguncuk'tan okula dönerlerken Taksim bahçesine gittiler. Bir Macar orkestrası orada Viyana valsleri çalıyordu. İkisinin de canı içki içmek istedi ama üzerlerinde üniforma olduğu için içki içemezlerdi. Subaylara kesin içki yasağı vardı. Bu yüzden garsona limonata bardağının içine viski soda koymasını ve bardağı limonata kamışlarıyla getirmesini söylediler. Böylece kimse onların içki içtiğini anlayamayacaktı. Öyle oldu. Viskileri kamışla keyifli keyifli içmeye başladılar. Tam bu sırada yandaki masaya Abdülhamit'in baş hafiyesi Fehim Paşa ile akademinin müdürü Ali Rıza Paşa ve yine hafiye takımından Albay Gani Bey birlikte gelmezler mi? İkisinde de şafak attı. Az sonra da okul müdürü onları kendi masalarına çağırtıp Fehim Paşa'yı tanıtmaz mı? İster istemez birlikte paşaların masasına oturdular. Ali Rıza Paşa Mustafa Kemal'e dönerek "Siz ne içiyorsanız bize de ondan ısmarlayın," dedi. Mustafa Kemal garsonu çağırıp onlara da aynı biçimde viski getirmesini söyledi. Ali Rıza Paşa "Nedir bu içeceğimiz içki?" diye sordu. "Sodalı bir meyve suyu. Biraz buruk ama hoş bir içki." Viskiler onlara da kamışlı limonata bardaklarıyla geldi. Paşalar ne olduğunu bilmedikleri anlaşılan viskiden çok hoşlandılar. Bir daha bir daha derken saatler ilerledi. Mustafa Kemal okula geç kaldıkları için kalkmak zorunda olduklarını söyleyecek oldu. Okul müdürü "Olmaz öyle şey," dedi. "Ben size bir tezkere yazarım. Nöbetçi subaya verirsiniz. Sizinle uğraşmazlar. Hiç merak etmeyin. Hadi şimdi de bize şöyle danslı eğlenceli bir yere götürün de keyfimizi orada sürdürelim." Mustafa Kemal ile Ali Fuat'ın arada zaman zaman gittikleri yerlerden biri de Kristal Gazinosu'ydu. Paşaları oraya götürdüler. Garsonlar Fehim Paşa'yı karşılarında görünce çok telaşlandılar. İçlerinde onları tanımayan yoktu. "Buyurun Paşa Hazretleri, buyurun sizi şöyle alalım," dediler. Sahneye en yakın bir masa boşaltıldı. Paşalar ve yanlarındaki iki genç harbiyeli kuruldular masalara. Ne emredersiniz paşa hazretleri? Arak, parantez içinde rakı mı getirelim? Hayır oğlum, bakın bu genç arkadaşlar biliyorlar bizimle sevdiğimizi. Kemal Bey, anlatın şu garsona ne istediğimizi. Mustafa Kemal, Rum garsonu bir köşeye çekerek ne istediklerini anlattı. Az sonra masaya yine kamışlı limonata bardakları ile viskiler geldi. Paşalar bayıldılar bu yeni moda içkiye. Gece yarısından sonra saat 2'ye kadar içkiler içildi. Sonra hep birlikte kalktılar. Paşalar arabalarına binip konaklarına yöneldiler. Mustafa Kemal ile Ali Fuat da Harbiye'ye. Hiç o saatte okula dönmemişlerdi. Kapıyı vurdular. Nöbetçi çavuş gelip açtı. Ne arıyorsunuz bu saatte? Bizim tezkeremiz var. Ben tezkere meskere dinlemem. Nöbetçi subayı çağıracağım, tezkerenizi gösterirsiniz. Görürsünüz başınıza gelecekleri. Çavuş nizamiye kapısını içeriden sürmeledikten sonra gidip nöbetçi subayı uyandırdı. Komutanım dedi. İki öğrenci geldi, içeri girmek istiyorlar. Ellerinde paşanın tezkeresi varmış güya. Sokmadım. Subay uyku sersemliğiyle alma içeri diye haykırdı. Bu saatte harbiyeye nasıl girerlermiş? Sonra ayılır gibi oldu. Yok yok diye seslendi. Al içeri, ikisini de kodese kapat. Yarın sabah ben onlara gösteririm. Çavuş tam odadan çıkarken nizamiye subayı düşündü. Ellerinde paşanın tezkeresi varmış. Ne demek bu tezkere? Ya gerçekten paşa onları görevle bir yerlere göndermişse? Boş yere başımıza dert açmayalım. Dur diye haykırdı. Bekle, ben şimdi geliyorum. Kapıya vardıklarında nöbetçi subay uykudan uyandırılmış olmanın kızgınlığıyla ''Maşallah beyler'' dedi. ''Gecenin bu saatinde nereden böyle?'' Mustafa Kemal, Serhafiye Pelin Paşa Hazretleri ve okul nazırımız Ali Rıza Paşa ile beraberdik de. Nöbetçi subay ''Siz iyice kafayı çekmişsiniz, saçmalıyorsunuz'' diye haykırdı. Sonra Mustafa Kemal'in uzattığı karta bir göz attı. Kart gerçekten okulun dahiliye müdürüne yazılmıştı. Subay biraz bozuldu ama artık bu işin dönüşü yoktu. Düşün bakalım önüme, dedi. Dahiliye müdürünü göreceğiz. Gidip müdürü uyandırdı. Adam karta bir göz attı. Gerçekten kart okul müdüründen geliyordu. Yüzbaşıya döndü. Tamam, dedi. Bırakın çocukları gidip dinlensinler. Nöbetçi yüzbaşı hırsından deliye dönmüştü. Baş üstüne kumandanım, demekle yetindi ve olay kapandı. Mustafa Kemal ile Ali Fuat'ın o yıllarda gittikleri iki yer daha vardı. Biri Beyoğlu'nda Zeyve Birahanesi, öteki de Galata'da John Paşa'nın lokantası. Birincisini emekli bir Alman asubayı işletiyordu. İkincisini de Büyükada'da yaşayan bir Rum. Bu lokanta tünelin Galata kapısından çıkıp da Karaköy Köprüsü'ne giderken sağ köşedeydi. Mustafa Kemal viskiyi ilk orada içmişti. Çok canlı, eğlenceli geçen bu öğrencilik yıllarında Mustafa Kemal derslerini de hiç aksatmıyor ve harbiyenin en başarılı öğrencilerinden biri olarak bütün kumandanların dikkatini çekiyordu. Zekası, çalışkanlığı ve disiplinli davranışıyla, güzel konuşmaları ve edebiyat konularındaki bilgisiyle herkesin saygısını kazanmıştı. Çevresindeki bütün arkadaşları da istibdat rejimine başkaldırmaya hazır, yürekleri devrim ateşiyle çarpan gençlerdi. Hepsi onları yarının devrimcileri olarak görüyordu. Mustafa Kemal akademinin son sınıfındayken Memduh Bey birdenbire öldü. Çoluk çocuk perişan oldular. Mustafa Kemal de üvey amcasının ölümüne çok üzüldü ve kendisine her zaman kucak açmış olan insanlarla ilişkilerini hep sürdürmeye karar verdi. Ali Enver'le zaten zaman zaman meyhanelere gidiyorlardı. Fikriye o yıl 7 yaşındaydı. Mustafa Kemal ağabeyine büyük bir hayranlığı vardı. Ailenin en küçüğü Jülide ise 4 yaşındaydı. Henüz hiçbir şeyin farkında değildi. Mustafa Kemal 1905 yılının ilk ayında kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisi'ni bitirdi. Amacı Selanik'te bir göreve atanmak ve en yakın arkadaşlarıyla birlikte orada devrimcileri örgütleyerek rejimi temellerinden sarsmaktı. Abdülhamit'in devrilmesi için en iyi ortamın Balkanlar'da, Rumeli'nde ve Makedonya'da olduğuna inanıyorlardı. Diplomalarını aldıkları günlerde kendilerine nereye atanmak istediklerini sordular. Mustafa Kemal de Ali Fuat'la birlikte Selanik'i seçti. Makedonya'ya ve özellikle Manastır'a oradan ulaşmak çok kolaydı. Mustafa Kemal ve Ali Fuat ilk iş olarak Mercan Yokuşu'nda asker elbiseleri diken bir terziye birer takım elbise ısmarladılar. Birkaç gün sonra yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. Ama ertesi gün ikisi de tutuklandı. Çünkü akademideki bazı öğrencilerle birlikte bir devrim komitesi kurdukları yolunda saraya jurnal edilmişlerdi. Oysa bu tümüyle bir kara çalma olayıydı. Henüz böyle bir örgüt kurmamışlardı. Mustafa Kemal ile Ali Fuat, jurnalin tümüyle uydurma olduğunu güç bela kanıtladılar. Ama bu olay onların Selanik'e atanmalarına engel oldu. İkisi de Suriye'deki 5. Ordu'ya gönderildiler. Mustafa Kemal Şam'daki süvari alayına atandı, Ali Fuat ise Beyrut'taki süvari alayına. Mustafa Kemal özlemini çektiği bilinçli başkaldırı ortamını Suriye'de hiç bulamadı. Sık sık Şam'dan Beyrut'a gidiyor ve oradaki arkadaşlarıyla tartışmalar yapıyordu. Bazen de Şam'da Sahra Alemi denen eğlenceli bahçe toplantılarına katılıyorlardı. İçinden sular akan bahçelerde araklar içiliyor, sazlar çalınıyor, Arap kızlarının şarkıları dinleniyordu. Zaten Şam'da başka bir eğlence de yoktu. Beyrut daha canlı bir kentti. Oradaki Alman birahanesi subayların akşamları buluşma yeriydi. Orada kafaları çeken subaylar daha sonra limanın yakınlarında çalgılı bir bahçeye giderek tartışmalarını orada sürdürüyorlardı. İşte o tartışmaların sonunda vatanın kurtuluşu için aralarında bir gizli örgütün kurulmasına karar verdiler. Bu örgüte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adı verildi. Fakat bu cemiyet ne yapabilirdi ki? 5. Ordu'yu ayaklandırarak İstanbul'un üzerine mi yürüyeceklerdi? Böyle bir şeyin yapılamayacağını kendileri de biliyordu. Amaçları devrim tohumlarını oradan başka yerlere yaymaktı. Mustafa Kemal Rumeli'ye geçmeye kesin karar verdi. O dönemin ünlü subaylarından Müşir Hakkı Paşa'nın oğlu Hamdi, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarındandı. Onun aracılığıyla bir izin tezkeresi elde etti. Niyetini Ali Fuat'a açarak "Ben Makedonya'ya gidiyorum." dedi. Ali Fuat "Aman bunu nasıl yaparsın?" dedi. "Bu tezkere İzmir'den öteye geçmez." ''Zararı yok. Bir kez buradan uzaklaşayım yeter. Nasıl olsa bir yolunu bulur, Selanik'e geçerim.'' Mustafa Kemal'in eski arkadaşları Selanik'te önemli görevlere getirilmişlerdi. Onların aracılığıyla iznini uzatabileceğine inanıyordu. Ali Fuat'a ''Sen'' dedi, ''kaçtığımı kimseye söyleme. Benden haber bekle.'' Mustafa Kemal kaçma kararını verdikten sonra Beyrut'tan Yafa'ya geçti. Oradan da bir vapura atlayarak İskenderiye'ye ulaştı. Orada yapacağı hiçbir şey yoktu. Zaten sivil giyinmişti, hiç kimseden çekinmiyordu. Limanda vapur acentelerinin bulunduğu bölgeye giderek Pire'ye kalkacak ilk vapurun hangisi olduğunu araştırdı. Biletini aldı. Vapur İskenderiye'den Yunanistan'a giden Rum yolcularla doluydu. Mustafa Kemal vapurda güzel Rum kızlarından başka kimsenin dikkatini çekmedi. Kadınlar kendisine türlü avanslar veriyorlardı. O da vapurun barında uzosunu içerken Rum güzelleriyle tatlı tatlı sohbet ediyordu. Vapur ertesi sabah Pire limanına demir attı. Mustafa Kemal orada da Selanik'e işleyen vapurların acentesini buldu. Biletini aldı ve Selanik'teki bir kurmay arkadaşına Fransızca bir tel çekerek gelip kendisini karşılamasını istedi. Ertesi gün vapur Selanik limanındaydı. Mustafa Kemal rıhtıma çıkmak için acele etmedi. Çünkü inzibat kordonundan ve gümrükten geçmek kolay olmayacaktı. Gözleri arkadaşını arıyordu. Az sonra bir kayığın gemiye yanaştığını gördü. Kurmay arkadaşı subay giysisiyle kayıktaydı. İki arkadaş özlemle kucaklaştılar. Mustafa Kemal inzibatların denetimine uğramadan rıhtıma çıkmış oldu. Doğruca Zübeyde Hanım'ın evine gittiler. Annesi oğlunun bu habersiz gelişini hiç beklemiyordu. Sevinç çığlıkları atarak yaşlı gözlerle oğlunu kucakladı. ''Mustafa'cığım'' dedi. ''Nasıl geldin böyle habersiz? Kaçak mısın yoksa?'' ''Evet anneciğim, kaçak geldim.'' ''Çıldırmışsın sen. Ya yakalanırsan? Vallahi zindanlarda çürütürler seni.'' ''Korkma anneciğim, ben önlemlerini aldım. Sınıf arkadaşım Kemal Ohri gidip kumandana durumu anlatacak. Başım derde girmeyecek. Şimdilik sen kimseye bir şey söyleme.'' Sorunun çözümü kolay olmadı ama Mustafa Kemal'in Selanik'te güvendiği başka dostları da vardı. Onların aracılığıyla 2 gün içinde soruna çare bulundu. Mustafa Kemal artık kaçak değildi. 6 yıl Selanik'ten uzak kalmış olmasına karşın doğup büyüdüğü kente Mustafa Kemal'in özel bir düşkünlüğü vardı. Manastırda İdadi'de okurken de yazları hep Selanik'te geçirmişti. Annesi Zübeyde Hanım, üvey babası Ragıp Bey, kardeşi Makbule hep orada yaşıyorlardı. Küçük kız kardeşi Naciye ise o harbiyede okurken 12 yaşında ölmüştü. Mustafa Kemal aile yuvasına dönmenin mutluluğu içinde doğup büyüdüğü pembe evden birkaç gün dışarı çıkmak istemedi. Sonra arkadaşlarını buldu. İlk işleri Beyaz Kule'nin çevresindeki meyhaneleri dolaşmak oldu. Mustafa Kemal'in Selanik'te yapacağı büyük işler vardı. Hava değişikliği dolayısıyla 4 ay izin almıştı. Bu izni çok iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Selanik'te eski arkadaşı Topçu Subay Hüsrev Sami Kızıldoğan'ı, sınıf arkadaşlarından Ömer Naci'yi ve binbaşı Bursalı Tahir'i buldu. Öğretmen okulu müdürü Hoca Mahir de onlara katıldı. Mustafa Kemal onlara Şam'da kurdukları Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin ilkelerini anlattı. Arkadaşları kendisini hayranlıkla dinlediler. Hüsrev Sami, "Niye burada da böyle bir örgüt kurmuyoruz?" diye sordu. Rumeli'nin ve Makedonya'nın koşulları böyle bir örgütün burada kurulmasına daha elverişli değil mi? Mustafa Kemal, "Elbette daha elverişli," diye yanıt verdi. Millet zulüm ve istibdat altında mahvoluyor. Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kuruluşun esası özgürlüktür. Tarih bugün bizlere bazı büyük görevler yüklüyor. Bu amaçla Şam'daki cemiyeti kurdum. İstibdatla savaşa başladık. Şimdi gizli çalışmak ve örgütü geliştirmek zorundayız. Sizden özveri bekliyorum. Bu kahredici istibdat rejimine ancak devrimle yanıt vermek gerekir. Köhneleşmiş olan bu yönetimi yıkmak, ulusu egemen kılmak ve vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum. Mustafa Kemal'in bu konuşması odada büyük bir coşku yarattı. Toplantıya katılanların her biri teker teker söz alarak "Seninle aynı düşünceyi paylaşıyoruz," dediler. "Vatan ve Hürriyet'in Selanik şubesini hemen burada bu akşam kuracağız." Hüsrev Sami belinden tabancasını çıkararak masanın üzerine koydu. "Arkadaşlar," dedi. "Mustafa Kemal'in söylediklerine uyacağımıza, vatan ve özgürlük için gerektiği zaman canımızı vereceğimize hemen yemin edelim." Tabanca elden ele dolaştı. Her biri teker teker silahı öperek, "Namusumuz üzerine söz veriyoruz, vatanı kurtarıncaya kadar savaşacağız," dediler. Mustafa Kemal Selanik'te arkadaşlarıyla bir araya gelince muhakkak ki çok eğleniyordu. Kimdi oradaki arkadaşları? İlkokuldan beri hiç vazgeçemediği dostu Salih, parantez içinde Bozok, Manastır İdadesi'nden arkadaşı Nuri Conker, sonra onlara katılan Doktor Tevfik Rüştü Aras. Birlikte oldukları zaman yapamayacakları iş yoktu. Genelde Olimpos birahanesinde buluşup saatlerce devletin geleceğini tartışıyorlardı. Bir akşam yine böyle bir tartışma sırasında Mustafa Kemal devletin dış politikasını sert bir dille eleştirdikten sonra "Biz iş başına geldiğimiz gün bu politikayı değiştireceğiz," dedi. Nuri Conker "Nasıl değiştireceğiz bunu?" diye sordu. Doktor Tevfik Rüştü aracılığıyla. O yeni bir politika uygulayacak. Peki Tevfik Rüştü devletin politikasına nasıl yön verecek? Onu Dışişleri Bakanı yapacağım. Nuri Conker güldü. Harika bir iş, dedi. Peki onu Dışişleri Bakanı yaptın. Ya beni ne yapacaksın? Seni de vali ve kumandan yapacağım. Salih Bozok söze karışarak alaycı bir sesle "Peki ben ne olacağım?" diye sordu. Mustafa Kemal "Seni de başyaver yapacağım," dedi. "Hiç yanımdan ayırmayacağım." Nuri Conker bunun üzerine "Allah'ını seversen," dedi. "Hepsi iyi de sen nasıl bir göreve geleceksin de bizleri böyle yerlere getireceksin?" Mustafa Kemal hiç düşünmeden "Bu görevleri kim veriyorsa ben de o görevde olacağım," demekle yetindi. Demek ki Mustafa Kemal daha o günlerde nasıl bir yere geleceğini biliyordu. 4 aylık hastalık izni çok çabuk bitti. Mustafa Kemal içinde Şam'a dönmenin burukluğunu duyuyordu. O yokken neler olmamıştı Şam'da. Mustafa Kemal'in kaçtığı İstanbul'a jurnal edilmiş ve Şam'daki 5. Ordu Komutanlığı'ndan bu kaçış konusunda bilgi istenmişti. Ordu Komutanı Müşir Hakkı Paşa'nın Mustafa Kemal'e büyük sempatisi vardı ama İstanbul'a karşı gelmekten de çekiniyordu. İşi idare etmek için Yafa'ya bir subay göndererek biçimsel bir soruşturmaya başvurdu. Şam'dan olumlu bir yanıt alamayınca Harbiye Nazırı Mustafa Kemal'in derhal tutuklanması için Selanik'e bir tel çekti. Ama Mustafa Kemal birkaç gün önce oradan ayrılmıştı. Şam'a döner dönmez ordu kumandanı Müşir Hakkı Paşa'yı görerek durumu anlattı. Paşa sorunu halletmeye çalışıyordu. "Mustafa Kemal Efendi oğlum," dedi. "Neden bana daha önceden bilgi vermediniz? Size hiçbir kötülük gelsin istemem. Duygularınızı anlıyorum. Validenizi özlediğiniz için Selanik'e gittiğinizi biliyorum. Belki yakın arkadaşlarınızı da özlemişsinizdir. Bunlar hep benim anlayacağım şeyler. Ama beni çok güç durumda bıraktınız. Bir daha böyle şeyler yapmayın lütfen." Mustafa Kemal, Şam'da toplam 1,5 yıl kaldıktan sonra 1907 Ekim'inde Manastır'daki 3. Ordu'ya atandığını öğrenince çok mutlu oldu. Sonunda kendi yurduna kavuşmuş oluyordu. Gelir gelmez Selanik'te gizli olarak kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Artık yeni bir dönem başlıyordu yaşamında. Bütün Balkanlar o dönemde büyük çalkantılar içindeydi. Mustafa Kemal'e de bir ek görev verildi. Üsküp Selanik Demiryolu müfettişliğine atandı. Ne var ki o İstanbul dışındayken başkent için için kaynamıştı ve İttihatçılar şimdi de 2. Meşrutiyet'in ilanına hazırlanıyorlardı. 23 Temmuz 1908'de Abdülhamit'in tüm yetkileri elinden alınarak meşrutiyet ilan edildi. Aynı gün Mustafa Kemal Üsküp'ten Selanik'e dönüyordu. İttihatçıların kendini biraz devre dışı bıraktıklarını düşünüp üzülüyordu. Oysa o kaç zamandır bu örgütün içindeydi. 2 yıl sonra İstanbul'a döndü. Bu kez de Trablus'ta bir göreve atandığını öğrendi. İstanbul'da çok önemli olaylar olurken o günlerini Trablus'ta geçirmenin kızgınlığı içindeydi. Yaklaşık 4 ay oralarda kaldıktan sonra Bingazi'den Selanik'e döndü. Böylece olayların içinde olacaktı. Mustafa Kemal'in dönüşünden 3 ay sonra İstanbul en gergin günlerini yaşamaya başladı. Gericiler meclisi dağıtıp Abdülhamit'e yeniden bütün saltanat yetkilerini vermek üzere ayaklandılar. Buna 31 Mart vakası dendi. Şeriatçılar tam bir anarşi ortamı yarattılar. Bu bütün aydınlara ve mekteplilere karşı bir başkaldırıydı. Mustafa Kemal'in artık içi içine sığmıyordu. Hemen gidip Selanik'teki ordu kumandanı Mahmut Şevket Paşa'yı gördü. "Paşam," dedi, "ne diye burada duruyoruz? Yobazlar ve bütün gerici kuvvetler devleti çökertiyorlar. Hemen İstanbul'a gitmek gerekiyor." Mahmut Şevket Paşa'nın bu işe aklı yattı. Redif Tümeni kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa ile görüştü. Evet, ordu bu olaylara seyirci kalmayacaktı. İstanbul'a yürüme kararı verildi. Bu amaçla oluşturulan kuvvete hareket ordusu dendi. Mustafa Kemal de bu ordunun kurmay başkanlığına getirildi. Hareket ordusu 19 Nisan 1909'da Hadımköy'e geldi. Mustafa Kemal orada hareket ordusunun halka bildirisini yazdı ve bunu Hüseyin Hüsnü Paşa imzaladı. Bu bildiri de şöyle deniyordu. Millet yıllardan beri zulüm yapan istibdat kuvvetlerini parçalayarak meşrutiyet hükümetini kurdu. Bu kansız, mutlu inkılaptan zarar gören aşağılık kimseler eski duruma dönülmesi için bin türlü hile ve alçaklığa başvurarak yasal hükümeti yıkmak istediler ve İstanbul faciasına yol açarak suçsuz insanların kanlarının dökülmesine neden oldular. Ordu görevini yalnız askeri yönden yapacaktır. 5 gün sonra hareket ordusu İstanbul'a girdi. Ayan ve Mebusan Meclisi ortak bir toplantı yaparak 2. Abdülhamit'i tahttan indirdiler ve yerine 5. Mehmet Reşat'ı tahta oturttular. 31 Mart vakası denilen isyan böylece bastırılmış oldu. Bir ay sonra da Mustafa Kemal Selanik'e döndü. Artık Mustafa Kemal İstanbul'u hiç aramıyordu. 28 yaşındaydı. Kendine doğduğu kentte sayısız iş olanakları bulmuştu. O sıralarda orada toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 2. Büyük Kongresi'ne Trablus delegesi olarak katıldı. Bu kongre ona İttihatçıları yakından tanıma olanağını sağladı. O toplantılarda ordunun politikaya karışmaması görüşünü savundu. Ordumuzun içinde bulunan cemiyet üyesi arkadaşlarımız politikada devam etmek istiyorlarsa ordudan çıkmalı ve cemiyetin halk içindeki örgütünde görev almalıdırlar. Ordu politikadan uzaklaşmalıdır, dedi. Ama İttihatçılar bu görüşü paylaşmadılar. Hele Enver Paşa gibi liderler ordudaki güçlerini kullanarak politikada en üst görevlere ulaşmak istiyorlardı. Ertesi yıl Arnavutluk'ta isyan çıktı. Oraya gönderilen bir tümen asker isyanı bastıramıyordu. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa ordunun başına geçmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal'i de 3. Ordu Kurmay Başkanlığı'na getirdi. Mustafa Kemal yanına Kazım Özalp'ı, Nuri Jonker'i, Kara Vasıf'ı ve Şükrü Naili'yi alarak cepheye gitti ve bir ay içinde isyan bastırıldı. Arnavutların ellerindeki bütün silahlar da toplatıldı. O yıl Mustafa Kemal'in yaşamında önemli bir olay da Pikardi'de manevraları izlemek için Fransa'ya gitmesi oldu. Osmanlı hükümeti bu manevraları izlemeleri için Paris'te ateşi olan binbaşı Fethi Bey ile binbaşı Selahattin Bey'i ve kol ağası Mustafa Kemal'i göndermeye karar vermişti. Mustafa Kemal ile Selahattin Bey Selanik'ten trenle yola çıktılar. Tren Osmanlı sınırını geçip de Sırp sınırına girince Mustafa Kemal valizini açıp başındaki fesi valize koyarak bir süre önce İstanbul'da Tiring mağazasından aldığı bir kasketi başına geçirdi. Binbaşı Selahattin Bey tutucu bir kişiydi. Mustafa Kemal'e ne yapıyorsun diye sordu. Biz Sayi Şahane'de, parantez içinde padişahımızın sayesinde, birinci mevkide seyahat ediyor ve devleti temsil ediyoruz. Osmanlılığımız, Müslümanlığımız belli olmalıdır. Mustafa Kemal, canım Selahattin Bey diye yanıt verdi. Artık sınırı geçtik, sivil giysilerle yolculuk ediyoruz. Herkesin bizi tanımasında ne yarar var? Selahattin Bey sustu. Uzun bir süre Mustafa Kemal'le konuşmadı. Tren Sırbistan'da küçük büyük istasyonlarda durak halka ilerliyordu. Selahattin Bey'in karnı acıkmıştı. İstasyonlardan birinde elinde bir tepsiyle sandviç satan bir çocuk gördü. Hemen pencereyi açarak çocuğa Sırpça, "Bunların içinde domuz eti var mı yok mu?" diye sordu. Selahattin Bey Arnavut kökenli olduğu için biraz Sırpça biliyordu. Çocuk, "Ben ne bileyim?" dedi. "Et var içinde, domuz mu sığır mı anlamam." Bunun üzerine Selahattin Bey sandviçleri teker teker eline alarak koklamaya başladı. Çocuğun bu işten canı sıkıldı ve yoruldu. Tepsiyi kafasının üstünden indirince bir de baktı ki müşterinin başında fes var. "Anladım, sen Türksün," dedi ve sandviçleri Selahattin Bey'in elinden kaptığı gibi başka pencerelere koştu. Selahattin Bey çok bozulmuştu. Onurlu bir adamdı. Söyleyecek söz bulamadı. Başını içeri çekti ve pencereyi kapattı. Bir süre sonra düdükler öttü ve sonra tren kalktı. Selahattin Bey de başından fesini çıkartıp valizine yerleştirdi. Orada sakladığı ve o zamana kadar hiç giymediği kasketini başına geçirdi. Mustafa Kemal bu olayı şaşkın halde izliyordu. "Ne oldu Selahattin Bey? Hani fesi başımızdan hiç çıkartmayacaktık?" Birinci kaset, birinci yüzün sonu.